Jennifer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 25 Mayıs 2022 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Yine yoğun bir gündem var. Hemen başlayalım özetlere. Mariupol Limanı Ukrayna'nın güneyinde Azak taburunun da teslim olmasıyla beraber Donetsk, Lugansk ve Rusya güçlerinin eline geçmişti. Patlayıcılardan limanı temizlendi. Patlayıcıların temizlendiği haberleri geldi. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Batı'nın da Rusya Federasyonu'na yönelik adeta Ukrayna üzerinden verdikleri savaş devam ediyor. Ukrayna'ya destekler Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nun gündeminin de baş sırasında tabii bu operasyon yer alıyor. Gıda kriziyle ilgili suçlamalar havada uçuşuyor. Dün konuşmuştuk. Avrupa Birliği 6. yaptırım paketi Rusya'ya çıkartmaya çalışıyor ama galiba çıkamayacak. Özellikle petrol ambargosu kısmı Macaristan'dan veto geldi. Ayrıca Macaristan liderliği yeni seçildi. Nisan başında OHAL ilan etti. Bölgesel bir savaş kaygıları da vardı. Tabii bu ekonomik durumla da alakalı. Joe Biden Asya'yı kızıştırdıktan sonra Quad zirvesi topladıktan sonra Amerika'ya döndü ama Teksas'ta bir ilkokulda feci bir katliam buldu. Karşısında yine silahlı şiddet, genç 18 yaşında bir saldırgan gencin yarattığı silahlı şiddette 21 kişi hayatını yitirdi. Türk dış politikasında dikkatler Ankara'ya çevrildi. Cumhurbaşkanlığında İsveç ve Finlandiya heyetleriyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik Türkiye'nin veto sinyalleri görüşülüyor, konuşuluyor. NATO'dan, ABD'den öncesinde mesajlar geldi Amerikan dışişlerinin. Enteresan, dikkat çekici başlıklarda mesajları olduğunu belirtelim. Sadece bu İsveç, Finlandiya meselesi Türkiye'nin ortaya koyduğu şartlar bağlamında biraz topu bu Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasındaki mesele diyerek topu oraya yuvarlamış gözüküyor Amerikan dışişleri. Ama tabii Türkiye'nin hem Türkiye liderliğinin bu kriz ortamında bir yandan Yunanistan'a bir yandan da Suriye'ye dair dikkat çekici mesajları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Mitsotakis'e çok ağır yüklendi. Artık benim için bitmiştir dedi. Birdenbire bir Türk-Yunan gerilimi epeydir konuşuyoruz. Hani sığınmacı meselesi var. Ege'de hava sahası ihlali iddiaları vardı karşılıklı ama başka bir şeye dönüştü. Diğer yandan da Cumhurbaşkanı'nın açıkça çıkıp Suriye'ye şu meşhur 3 senedir sözü edilen arada sırada 30 kilometrelik güvenli bölge planı, yarın MGK toplantısı olacak ve bunun da konuşulacağını açıkça dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Türkiye kamuoyunun da dikkatleri oraya çevrildi. Suriye'ye bir harekat mı başlıyor? Nasıl olacak? Amerika ve Rusya tarafından Türkiye'nin o dönemde durdurulduğuna tanıklık etmiş idik. Ne olacak? Epey bir tartışmalar var. Ben de bugün buna odaklanmak istiyorum. Gerçekten bu neyle alakalı, böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Beklentiler neler? Araştırmacı yazar Emir Aşnaz konuğum olacak Suriye ile ilgili. Özellikle sığınmacı krizine en son konuşmuştuk kendisiyle. Bu siyasi resmi Suriye'nin kuzeyinde değiştirecek yeni bir girişim söz konusu olabilir mi sorusuna yanıt arayacağız. Evet, şimdi Pençe Kilit operasyonu da var tabii. Türkiye'nin maalesef şehit haberleri geliyor oradan. Onları da aktaracağız. Savunma Bakanı'nın açıklamaları vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da İsrail ziyareti var. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'le görüştü. Çok enteresan notlar var, oradan aktaracağım. Orta Doğu'dan notlar var. Pakistan'da ABD destekli darbeyle düşürüldüğünü söyleyen İmran Han'ın erken seçim baskısı için uzun yürüyüş girişimi var. Ama Şahbaz Şerif hükümeti engellemek için kolları sıvamış gözüküyor. Böyle epey bir notlar var. O yüzden daha gecikmeden hemen dünya notlarına başlayalım. Frekansları önce tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Ayrıca Sputnik web sitesi üzerinden radyomuzu Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Radyo bölümünü tıklarsanız ve Telegram hesabından da dinleyebilir ve canlı izleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım Ekstra. Evet, Mariupol kenti tamamen Ukrayna'nın özellikle de Azak taburu birliklerinden temizlenmiş gözüküyor. Bölgede liman bölgesinde patlayıcılardan temizleme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı. 134 yapı denetlendi, 12 binden fazla patlayıcı madde ve silah tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Bir takım patlama haber görüntüleri de sosyal medyaya yansımıştı. Çok büyük bir alan buradaki alan ve Mariupol limanı olağan şekilde çalışmaya başladı diye de açıklama yapıldı. Genel operasyonun gidişatına dair de tabii bilgiler aktarılıyor, her gün aktarılıyor. Yüksek hassasiyetli füzelerle havadan Ukrayna askeri hedeflerinin vurulması. Bunlardan bir tanesi motor sih fabrikası ki onların atölyeleri ki bütün bu savaş öncesinde Türkiye bir takım hisselerini almaya çalışıyordu bu şirketin. Atak 2 helikopterlerine motor üreten şirket bu şirketti, enteresan. Yaklaşık 90 Türk İHA'sının da bu arada düşürüldüğü yolunda bilgiler var. Çeşitli bölgelerden de notlar aynı şekilde. Bir Krasny liman kentine yönelik Donetsk güçleri, halk milisleri saldırı başlatmış durumdalar. Donbas cephesinde Ukrayna ordusunun durumu çok parlak gözükmüyor. Batılı bir takım uzmanlar da artık teslim etmeye başladılar. Bugün Rusya liderinin de yaralı askerleri Moskova'da hastanede ziyaret edeceği yolunda da notlar vardı. Şimdi bu operasyon tabii Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun gündemine de başka konularla birlikte yani pandemiden çıkış, hatta maymun çiçeği, aşılar, efendim gıda krizi hepsi birden taşınmış durumda. Hatta bir de dezenformasyon notları var Davos'ta. YouTube'un CEO'su açıklamalar yapmış. Susan Wojcicki demiş ki Dünya Ekonomi Forumu konuşmasında bu çatışmada, Ukrayna çatışmasında gerçekten de bilgi kilit rol oynuyor. Enformasyon herhalde diyor. Bilgi ile enformasyon arasında fark var tabii. Bilgi daha biriktirilen bir şey. Enformasyon kilit rol oynuyor. Silah olarak kullanabileceğini görüyoruz. Görüyoruz tabii, silah olarak zaten kullanılıyor. Tabii Rusya'da YouTube yasaklanmadı biliyorsunuz ama bütün Batı teknoloji alemi medyası Rusya'nın içerisinden analizleri, görüşleri, haberleri karartmış ve yasaklamış vaziyette. Böyle bir resimde anlamlı bilgi silahını kullandıkları ama bilgi silahı tabii sahada Ukrayna ordusunun kazanmasını sağlayamıyor. Ancak sosyal medyada karşılaştırmalı takip yapmayanlar yanlış bilgi ve kanaat ediniyorlar, ona varıyor. Bilgi bir silah olabilir ama eninde sonunda gerçekler ortaya çıkıyor. Bilgi nereden, nasıl geliyor, ona bakmak gerekiyor. Amerika'da Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bu arada MSNBC ile anlaşmıştı. Vay canına, 180 bin dolar maaş alıyormuş Beyaz Saray'da. 1,5 milyon dolar maaş alacakmış. Beyaz Saray'dan sonra bayağı yüklü para alabileceği bir yere gitmiş gibi gözüküyor. Siyasi yorumculuk yapacak. Bakalım o yorumculuklardan neler çıkacak Beyaz Saray Sözcülüğünden. Efendim Amerika'da tabii bu Ukrayna operasyonu için 40 milyar dolar bu Biden onay vermişti. Anket yapılmış, Associated Press anketi, NORC araştırma şirketi aynı zamanda. Amerikalıların %51'i ekonomik refahlarına zarar veren yaptırımları Rusya'ya yönelik, tabii ki Ukrayna operasyonu kaynaklı, bu önlemleri onaylamıyorlarmış. Onaylayanlar ise %45. Çok da bir 6 puanlık arada fark var. Ama tabii yaptırım meselesi dönüp dolaşıp Batı'yı da vuruyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Amerika'da bu arada FBI soruşturma bürosu, federal soruşturma bürosu, Rusya diplomatlarının vatanlarına ihanet etmesi için çeşitli yöntemler bulmuşlar. Bu çok komik. Büyükelçi Antonov bunu söylemiş. kartvizit dağıtıyorlarmış Büyükelçilik binasının dışında. Hatta bir tane sandalye koyup üzerine birini oturmakla görevlendirmişler. Beni arayın diye kartvizit. Gerçekten çok acayip Amerikalılar bu bağlamda böyle işlerde yapabiliyorlar. Büyükelçinin açıklaması nihayetinde yalan söylemiyor olsa gerek. Şimdi silah sevkiyatı devam ediyor. Kanada'dan 20 bin top mermisi göndereceklermiş. Savunma Bakanı açıkladı. Yunanistan'da çok tartışma vardı bu konuda. Syriza sıkıştırıyordu hükümeti, Mitsotakis hükümetini. Ve sonunda Savunma Bakanı yazılı açıklama yapmış. Ha, evet, gönderiyoruz silah diye. Peki niye gizliyorsunuz? Yani niçin saklıyorsunuz? Çünkü daha önce hakikaten yalan söylemiş oluyor. Panagiotopoulos Savunma Bakanı Yunanistan'ın daha önce yeni silah sevkiyatı söz konusu değil demişti. Demek ki yalan söylemiş. Syriza'dan eleştiri geldi bu arada. Şimdi Kiev yönetimi her türlü müzakereyi artık reddediyor. Öyle bir pozisyona gelmiş durumda. Hatta Batı basınında Britanya ve Amerika hükümeti Zelenski'ye müzakere etmeyeceksin talimatı verdi. O yüzden etmiyor diye de haberler çıkmıştı, aktarmıştım size. Aralarında eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye veto etmeye kalkmıştı Rasmussen'i vaktiyle. İşte onun da bulunduğu bir uluslararası danışmanlar grubu oluşturacaklarmış. Ukrayna için güvenli ve etkili garantiler elde etmek. Ortada müzakere yok. Bu ne işe yarayacak? Çok çözemedim doğrusu. İtalyanlar bu arada, ben size aktarmıştım, bir plan ortaya atmışlardı. Henüz emekleme aşamasında diyorlar. Nasıl emeklemesin ki diyeceğim var. Şimdi bu koşullarda Davos'ta tartışmalar, tabii ki Ukrayna tartışmaları oldu. Zelenski'yi dün kısmen aktarmıştım. Daha fazla silah, Rusya'ya daha fazla yaptırım talep etti. Ayrıca Klitschko, Almanya'nın Ukrayna liderliği için gözdesiydi, Kiev valisi, belediye başkanı. Davos'taki elitlere açıkça Klitschko demiş ki herkes, hepinizin anlaması gerekiyor, biz sizi savunuyoruz. Batı elitlerini savunduklarını, biz sizin için savaşıyoruz diye dile getirmiş. Hakikaten böyle bir durum var ama işler parlak değil efendim. Henry Kissinger, Amerika'nın eski ulusal güvenlik danışmanı, dış politika duayeni demek lazım kendisi için. Çin'le yumuşamanın mimarı, real politik açısından çok önemli bir figür. Dün aktarmıştım size, 98-99 yaşında yaklaşık. Dünya Ekonomi Forumu'na mesajları, ben dün görmemiştim ama video mesajı yollamış tabii oraya. Video mesajı izlettirilmiş. Eğer bu çatışmayı iki ay içerisinde Rusya ile durdurmazsanız kontrolden çıkacak. Şok dalgaları ortaya çıkacak. Dün özetini aktarmıştım, aynı zamanda Çin'le de yani böyle Tayvan odaklı işlere kalkışmayın. Zaten Ukrayna Savaşı, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü kabul etmediği için, bozulduğu için bu durum çıktı falan. Daha önce yazmıştı bunları zaten. En nihayetinde Rusya, Avrupa güvenliğinin ana parçalarından biri. Rusya Çin'le kalıcı müttefik haline getirmeyin. Toprak dahil taviz versin Ukrayna ve bu olayı çözün iki ay içerisinde, yoksa başka bir yerlere varacak uyarısı. Hatta nükleer savaş, Tayvan krizi üzerinden. Soros da, Amerikalı milyarder, yeminli Doğu Avrupa, sosyalizm, Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu düşmanı olan George Soros, o da Davos'ta konuşmuş efendim. O da diyor ki Batı medeniyetini korumak için Putin yenilgiye uğratılmalı. Derhal yenilmezse Rusya, iklim değişikliğine zamanında müdahale edilemeyecek. Yani bizim işimiz gücümüz var, iklim değişikliğiyle uğraşacağız bu savaş. Gerçekten çok acayip. Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı diye nitelendirmiş Rus askerlerinin Ukrayna'da olmasını. Allah Allah, Amerika dünyanın dört bir yanında hiç Üçüncü Dünya Savaşı çıkmıyor. Neden acaba? Soros tabii gerçekten yeminli bir düşmanı. Eski günleri anmış, Sovyetler Birliği çöktüğünde kendisine nasıl gün doğduğunu, 300 milyon dolara harcayabilecek varlığını bir yılda bir seviyelere yükselttiğini. Tabii çünkü Soros gibiler gerçekten Sovyetler Birliği'ni talan etmişlerdi. Onlar için çok şahane dönemlerdi. Tabii bunu 11 Eylül saldırıları başladı, sonra her şey karıştı diye söylüyor. Bir de Rusya ve Çin açık toplum konseptinde en büyük tehditlermiş. Bana kalırsa Soros daha büyük tehdit. Genel olarak bütün insan toplumlarına tehdit diyebiliriz. Savaşın gidişatı içinde iyimsermiş. Hiçbir şeyden haberi yok herhalde. Sahada neler olup bittiğinden, belki sosyal medyayı takip ediyordur diyelim. Medeniyeti korumanın en iyi yolu Putin'i bir an önce yenmek. Vallahi durum vahim o zaman, yapacak bir şey yok. Ayrıca Xi Jinping'i eleştirmiş, Çin'i de eleştirmiş. Kapanma yapıyorlar. Nasıl olur kapanma? Allah Allah filan. Gerçekten çok acayip. Bir anda bir realist Kissinger. Hani Kissinger hakkında böyle hani kulak vererek dinleyeceğimi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi ama batılı liderlikler tümüyle çıldırdıkları için, bir de böyle adamlar tabii kendi çıkarlarını düşünen adamlar olduğu için insan haliyle dönüp vay be Kissinger diye bir adam varmış filan der hale geliyor. Evet. Şimdi tabii bir sıkışmışlık hali bu, çok birlik içerisinde hareket ediyor Batı bloğu, medeniyeti koruyorlar, biliyoruz nasıl koruduklarını, zaten göçmen krizinden de biliyoruz ne kadar medeni olduğunu Avrupalıların, kendi servetlerini koruma konusunda çok titizler tabii ki. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sıkışmış kalmış durumdaydı. NATO Genel Sekreteri de Davos'ta konuştu. Stoltenberg Avrupa güvenliğini sağlama başlıklı bir panel de konuşmuş kendisi. Ukrayna'yı 2014'ten beri desteklediklerini söylemiş. Tabii bol bol desteklediler. Savaş çıksın diye çok uğraştılar. İsveç ve Finlandiya'nın başvuruları konusunu tarihi diye nitelendirmiş. Karar verdiler girmeye. Aslında pek istemiyorlardı ama neden acaba filan. Hakikaten tabii bir hisleri estirirseniz böyle olur. Bir de operasyon Ukrayna'yı Rusya'ya saldırı için kullanırsanız sonucu böyle olur tabii ki. Türkiye'nin veto sinyali sorulunca da kendisi Erdoğan'ın da endişeleri dile getirdi. Tam olarak nasıl ve ne zaman olacağını söyleyemem ama biz kendimizden eminiz, konu hakkında çalışıyoruz demiş. Müttefikler içinde daha önce de sorunlar oldu, çözdük demiş. Türkiye önemli bir müttefik, kabul edelim. Terör saldırıları, en fazla Türkiye mağdur oldu. IŞİD'le mücadele, Irak'a komşu, Suriye'ye komşu. Ne güzel o coğrafyaları karıştırmıştık falan. Yani şimdi elbette Karadeniz'e bir bakıyoruz. Türkiye'nin önemini, jeopolitik önemini çok iyi farkında olduklarını açıkça dile getirmişler. Şimdi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına dair istişareler başlamış durumda. Öncesinde İsveç Başbakanı, kadın başbakan Magdalena Andersson da açıklama yapmış. Biz terör örgütüne elbette para göndermiyoruz, silah da göndermiyoruz. Devam ediyor, görüşmelerin sürmesini bekliyoruz diye bir açıklama. Amerikan Dışişleri dün akşam Ned Price sözcü açıklama yaptı. Yani bunu görüşüyorlar onlar, İsveç, Finlandiya, Türkiye ile görüşüyor. Bu ikili bir mesele değil yani Amerika ile Türkiye. Halbuki Türkiye'nin ortaya koyduğu koşulların bir ucu da Amerika'ya uzanıyor. Ama Ned Price onları pek üzerlerine alınmamış. Yani olayı İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile aralarındaki mesele olarak koymuş. Güçlü fikir birliği ortaya, hızlı bir katılım sağlanması için ittifak içerisinde güçlü fikir birliği sürdürebileceğimizden eminiz demiş. Çok emin konuşuyorlar hakikaten. Ama tabii Cumhurbaşkanı Suriye harekat, birazdan Emir Aşnaz'la da konuşacağız. Bölgesel istikrarı zayıflatır. Allah Allah, Amerika bölgeye geldiğinden beri hiç istikrar yok bölgede halbuki, ama tabii Türkiye'de Amerika'nın müttefiki olarak ilk başta bu işlere soyunmuştu hatırlarsınız. Sonucu milyonlarca sığınmacının Türkiye'ye gelmesi oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge için harekete geçeceğiz demişti. Buna yönelik söylüyor. Ned Price aynı zamanda ortak bildiri 2019'da Amerika ile Türkiye arasında imzalanmıştı. Buna uyulmasını bekliyoruz. Herhangi bir saldırı IŞİD kampanyasını riske atar. IŞİD de bir türlü yenilemedi gitti. Sürekli iyi bir gerekçe olarak devam ediyor. Kullanım değeri de doğrusunu söylemek gerekirse hakikaten epey bir kullanım değeri var. Marka IŞİD, böyle her şeyde orada. Ya, IŞİD var orada filan. Çok güzel ortaya atıyorlar. Evet ve Yunanistan-Türkiye meselesi, farklılıkları diplomatik yollardan çözün. Vazgeçilmez bir ortak Yunanistan. Türkiye de vazgeçilmez. Önemli bir ortak, önemli bir NATO müttefiki demiş. Benzer şekilde demiş. Çok güzel böyle iki ülke arasında yine bir arabuluculuk pozisyonu açtılar. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, gerilime sürüklenmeyeceğiz Türkiye ile diye bir açıklama yapmış. Cumhurbaşkanı hakikaten benim için artık Miçotakis gibi birisi yok diye, birisi yok diye bayağı kestirip atmıştı. Bugün Miçotakis de Erdoğan'a yanıt vermiş bu arada. Türk revizyonizmi karşısında Yunan egemenliğini savunacağım. İletişim kanallarını açık tutacağız ama yani öyle Yunanistan'ın egemenliğini müdafaa etmeyeceğini, Türkiye'nin revizyonizmini uluslararasılaştırmayacağımı düşünüyorsa Erdoğan yanılıyor demiş. Ne demek istiyor çok anlayamadım ya. Yunanistan Türkiye'ye saldırmak mı istiyor? Türkiye mi Yunanistan'a saldıracak? Nereden çıktı şimdi bu kriz böyle alevleniyor? Gerçekten çok enteresan gelişmeler bunlar. Evet, şimdi durum bu. Bu arada Biden'ın Tayvan politikasıyla ilgili Çin saldırırsa savaşırız diye ortalığı birbirine katmıştı. Amerikan Dışişleri Sözcüsü bizim Tayvan politikamızda hiçbir değişiklik yok. Sonra kendisi tek Çin politikasına bağlıyız dedi falan diye böyle bir düzeltme yapmış. Sürekli Çin'le ilgili olarak Biden'ı düzeltiyor Amerikan dışişleri ve yetkilileri diyebiliriz. Evet, Ukrayna krizine dönelim. Avrupa kanadında epeyce bir kaos hali var. Amerikalılar mesela borç ödeme muafiyeti lisansını yenilemeyeceklermiş Rusya'nın. Ödüyor çünkü ruble değer kazanıyor. Bütün bu yaptırımlar dönüyor dolaşıyor, batıyı vuruyor. Avrupa Birliği Rus iş insanlarına ait 10 milyar euroluk mal varlığını dondurmuş. Oh, kapitalizm, özel mülkiyet falan hepsi uçtu gitti Ukrayna sayesinde. Chelsea'nin satışını İngiliz hükümeti onayladı bu arada. Chelsea kulübünün Roman Abramovich sahibiydi. Fayda sağlamayacakmış, paraya el koyacaklar herhalde. Çok şahane. Batı kapitalizmi gerçekten çok acayip bir yere geldi. Temaslar devam ediyor. Alman-Fransız Dışişleri Bakanları buluşmuş vesaire. Ama Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı, açıkça Mayıs sonundaki AB zirvesinde 6. yaptırım paketi, yani petrol işi çok olamayacak, imzalanma şansı yok gibi bir açıklama yapmış. Kimileri devreye sokulacak petrol ambargosu diyor ama von der Leyen demiş ki yani bu biraz, yani boş bir beklenti yaratmayalım. Biraz teknik mesele, işte boru hatları, alternatif arıza ihtiyaç duyan, deniz kıyısı olmayan ülkeler var, onların yok falan böyle. Peki o zaman niye 6. yaptırım paketini sundu Ursula von der Leyen diye sorarsanız, öyle yani, böyle şuursuzca işler yapıyorlar, sonra olmuyor diyorlar. Efendim Macaristan çünkü veto ediyor. Atom bombasına denk diye bir açıklama yapmıştı. Bugüne kadarki yaptırımları kabul ettik dedi Viktor Orban, Macaristan lideri. Ama bu ciddi bir biçimde güvenlik tehdidi yaratır. Hatta bu yönde Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel'e de en son mektup yollamış. Yani zorlamayın bizi, veto etmek durumundayız demiş. Dün Macaristan, dün gece bu arada OHAL ilanını duyurdu. 3 Nisan'da yeniden seçilmişti Viktor Orban. Gerekçesi Ukrayna çatışmaları ve ekonomik dalgalanmalar. Aslında pandemideki gibi bir OHAL'den bahsediliyor. Detayları daha açıklanmadı ama anayasal hak hükümetin tıpkı pandemideki gibi derhal duruma müdahale etmesini hükümetin mümkün kılacak diye. Başka ülkelerin de ekonomideki durumla ilgili Bulgaristan gibi ülkeler sıralanıyor ama bir takım OHAL ilanlarına gidebileceği rivayetleri var. Gidecek mi gitmeyecek mi göreceğiz. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Almanya'yı bizim tankları verdik Ukrayna'ya ama yerlerini verecekti Almanya, bize vermedi diye şikayet etmiş. Böyle bir karışıklık var. Bunun dışında Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, adamı vatana ihanetten gözaltına almışlar. Eleştirmişti Moldova'nın batıcı yeni yönetimini kendisi. Hatta televizyona çıkıp önümüzdeki günlerde bana bir şeyler yapabilirler demişti. Şimdi 4 ayrı soruşturma, pasif yolsuzluk, siyasi partinin suç örgütlerinden kaynak temin etmesi, yasa dışı zenginleşme, vatana ihanet. Vallahi çok siyasi kokuyor açıkçası. Bilemedim durup şimdi niye Ukrayna işlerinde daha tarafsız bir konum alan, aman yapmayalım etmeyelim savaş çatışma falan diyen eski cumhurbaşkanı hakkında nereden çıktı şimdi diye düşününce insanın aklına açıkçası bu düşüyor. Evet. Alman şirketlerinin %40'ı ticaret ve sanayi odası bir anket yapmış. Enerji ham madde maliyetlerindeki hızlı artış nedeniyle fiyat artışına gitmişler. Türkiye'de biz tabii uçtuk gittik ama Avrupa'da da hissediliyor bu. Maliye Bakanları toplantısı oldu. Brüksel'de Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire demiş ki enflasyonun sorumlusu fosil yakıtlar. Ya tabii. Fosil yakıtlar hep böyle enflasyon sorumlusu oluyor. Tabii demeye çalıştığı doğalgaz, elektrik, benzin, gıdadaki artışlar tabii. Yoksul haneler, onları güçlendirmeliyiz. Yani savaşa son verip biraz daha böyle istikrarlı bir dünyaya ne dersiniz falan, hani Kissinger gibi söyleyelim, ifade edelim. Yok, o olmuyor. Ukrayna'ya daha fazla mali destekte anlaşmışlar. Efendim, İspanya Başbakanı Sanchez ise Rus gazına bağımlılık sorununu birlikte çözebiliriz demiş. Bizim LNG işlerinde efendim kapasitemiz yüksek ama yani İber Yarımadası'nda bunu karşılayacak var mı? Hiçbir enerji uzmanı bundan bahsetmiyordu. Sosyalist, tırnak içerisinde sosyalist değil tabii. Pedro Sanchez böyle bir çıkış yapmış. Hindistan şeker ithalatını 10 milyon tonla sınırlamış. Bir gıda krizi var. Ukrayna kendi tahılını, kendi limanlarını mayınlayarak Rusya'nın insani denizcilik koridoru açma çağrılarına rağmen çıkartmıyor, serbest bırakmıyor. İçeriden gönderiyorlar ama tabii asıl büyük üretici Rusya ve bütün sadece tahılla da alakalı değil, enerjinin artışı, taşımacılık, her şey etkileniyor. Tahılı konuşuyorduk ama şeker de böylece Hindistan önemli. Brezilya'dan sonra 2 numaralı şeker üreticisi, iç piyasa taleplerinin karşılanabilmesi için 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere 10 milyon tonla sınırlamış çıkışları. Türkiye'de şeker fabrikaları özelleştirilip güme gitti. Şekersiz de kalabiliriz mi diye insan düşünmeden edemiyor. İşte üretmeyince böyle oluyor efendim. Çin Maliye Bakanlığı bu arada tahıl yetiştiricilerini artan tarımsal malzeme fiyatlarından korumak için 1,5 milyar dolar sağlamış bütçeden yeniden. Pasifik turuna çıkıyor Çinli Devlet Konseyi üyesi Dışişleri Bakanı Wang Yi. Biden Asya'dan döndü. O çıkıyor efendim. Asya'da Çin'le yeni bir kriz çıkar çıkmaz tartışmaları falan varken Singapur Başbakanı'nda Lee Hsien-loong'dan bir açıklama gelmiş. Yani biz Asya'da NATO falan istemiyoruz. Böyle askeri bloklar burada olmasın, hiç işimize yaramıyor. Biz Amerika ile de ilişkilerimiz iyi, Çin'le de ilişkilerimiz iyi, ticaret yapıyoruz filan demiş. Güzel. Hakikaten öylesi daha iyi. Çin ve Almanya Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri var. Avrupa Birliği giderek Çin'e daha husumet politikaları uygulamaya başlamıştı. Annalena Baerbock, Avrupa'daki en Amerikancı Dışişleri Bakanı demek lazım. Biraz böyle dengeli ilişkileri dengeleme vurgulu bir görüşme yapmışlar. Asya'da Kuzey Kore'de yine 3 yeni füze denemesi olduğu haberleri var. Hem Güney Kore hem Japonya teyitli. Biden tabii gidip orada, bir de Kore'de zaten hiçbir zaman Amerika'nın barışa izin vermeyeceği mesajlarını çok şahane bir biçimde vermişti. Doğal olarak bunlar da füze sallıyorlar yanıt olarak. Bizim caydırıcılığımız var gibisinden. Ha olmasa kesin işgal ederler tabii, o da var. Maalesef böyle bir, bu da bir hakikat yani, şimdi reddedilecek bir yanı yok bunun. Efendim Pakistan'da İmran Han açıkça çıkmıştı. Amerika beni devirmeye çalışıyor bu krizde, Amerika'nın yanında yer almadığımız için. Biz bağımsız bir ülkeyiz dediği için bir süre sonra güven oyuyla düşürülmüştü parlamento içerisinden. Milletvekillerinin satın alındığı falan gibi saf değiştirenler olmuştu. İddialar ortaya atılmıştı tabii, Amerika reddediyor, kabul etmiyor böyle bir durumu. Yerine de yolsuz Nawaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif hakkında yolsuzluk iddiaları vardı. Mahkeme günü başbakan seçildi mecliste kendisi. Efendim İmran Han erken seçim istiyor. Bunun için barışçı bir yürüyüş çağrısı yapmıştı. Şimdi tabii bu yürüyüşün Peşaver'den İslamabad'a çağrı yapar yapmaz, böyle uzun yürüyüş misal, tam işte Mao'nun, efendim Gandhi'nin bu çağrı yapar yapmaz hemen önlem almışlar ve başkente giriş çıkışları tüm yolları şak diye kapatmışlar. Yetmiyor, Şahbaz Şerif ülkede iç savaş başlatmak istiyor diye bir iddiada bulunuyor. Ulusu bölme gibi, hatta işte barışçı çağrı yapmıştı İmran Han ama silahlı şiddet estirecekler filan gibi iddialar derhal ortaya atıldı. Yani Amerika'nın öncülük ettiği bir süreçte mecliste şak diye başbakan seçilince böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Evet, bakalım ne olacak İmran Han'ın bu girişime, mücadeleyi bırakmayacağını söylüyor. Amerika efendim Joe Biden Asya turundan döndü, dönüşünde Texas'ta böyle sınırda San Antonio bölgesinde 16 binden fazla nüfuslu Uvalde kasabasında bir ilkokul maalesef silahlı şiddet, 19'u çocuk, ikisi yetişkin, 21 kişi hayatını yitirdi. Büyük bir yas hali var, SWAT timleri devreye sokmuş, son anda fark etmişler bu arada, daha bile feci olabilir. Okul katliamı, kafaya silahları kafaya takmış. Ya Amerika vahşi batı diyoruz işte, istediğiniz gibi silah alabiliyorsunuz tabii. Yasal şekilde almış, 18 yaşında, biraz akli dengesinde sıkıntı var. Rob İlkokulu, bu ilkokulun ismi de katliamın yapıldığı. Salvador Rolando Ramos bu genç. Kimliği açıklandı bugün. Biraz sorunu tabii, Amerikan medyası çocukla ilgili bilgilerle dolu bugün. Otomatik tüfekli fotoğraflarını falan paylaşmış. Hakikaten bir sınır devriyesi fark etmiş olayı. Yoksa belki 21 değil, çok daha fazla kayıp olabilirdi. Biden Asya dönüşü, artık yoruldum ben bu konudan. Daha bir hafta önce Buffalo'da, New York'ta bir silahlı saldırı olmuştu. Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız? Ben artık bu konudan yoruldum. Daha çok cumhuriyetçilere yakın tabii silah lobisi, ama demokratlarla da sıfır bağlarım var. Çok emin değilim doğrusu. Yine de hep kongrede demokratlar silahlanmaya, bireysel silahlanmaya karşı çıkarlar. Evet, şimdi tekrardan Biden kongreye silah satışlarında düzenleme yapması çağrısı yapmış ama bilemiyorum, belki bu katliamdan sonra olur. Bu bin yıldır konuşulur, Amerika haberlerinde hep vardır. Evet, şimdi birazdan bağlanacağız. İki dakikam kaldı, arkadaşlar arayacaklar. Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir harekat mı başlatacağı tartışmaları Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra ortaya çıktı. Suriye Dışişleri bu arada diplomatik misyonlara, büyükelçiliklere af kararnamesi, yeni çıkan af kararnamesi kapsamında ülkeye dönmek isteyen Suriyelilerin taleplerini kabul etme talimatı göndermiş. Böylece başvurabilirler. Mesela İstanbul'da misyon mesela 100 yerde belki şube açsa, ilişkiler normalleşse hakikaten geri dönüşleri teşvik edici bir rol oynayabilir örneğin, böyle bir talimat verildiğine göre. Ama pek öyle bir şey yok. Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor yarın. Tabii pek çok konu var. Ukrayna, Rusya harekatı, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği, Yunanistan'la yaşanan sıkıntılar, KKTC meselesi, Pençe Kilit Operasyonu. Ama güneyde güvenli bölge oluşturulması. Şimdi bu 2019'dan beri konuşuyoruz sonlarında, sonbaharında. Önce Amerika, sonra Rusya devreye girdi ve Türkiye'nin 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma planı yarım kaldı. Şimdi Cumhurbaşkanı bu tekrar canlandırmak istiyor. Herkes de bunu konuşuyor. Evet, konuğum telefon hattının diğer ucunda Emir Aşnaz. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. Merhabalar.
Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yaklaşık bir ayı geçti galiba, sığınmacı meselesini konuşmuştuk. Türkiye'de hala da konuşuyoruz zaten. Ama bu sefer işler biraz değişti. NATO'nun diyelim İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları sebebiyetiyle bir kez daha hatırladığı Türkiye'nin jeopolitik önemi konuşulurken birdenbire Cumhurbaşkanı pek çok alanda, yani Amerika'yı da, bir ucu Amerika'ya da dokunan, işte İsveç, Finlandiya ile sınırlı kalmayan PKK'ya destek, terörizm, efendim Yunanistan bilmem ne derken, Suriye ile ilgili de yeni adımları yakında atacağız, atmaya başlıyoruz diye açıklama yaptı. Şimdi yarın da MGK var. Herkes konuşuyor. Hakikaten harekat mı geliyor? Ne oldu da şimdi birdenbire Suriye harekatı gündeme düştü? Ne oldu sizce? Ne değişti diye sorayım önce.
Evet Ceyda Hanım, aslında tabii sanırım Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinden hareket etmek lazım. Yani dolayısıyla şu an Rusya biraz Suriye'de geri plana itilmiş gibi, daha çekilmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bunun Türkiye'ye verdiği bir cesaret var. Ama belki meseleyi şöyle koymak lazım. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda ortaya attığı birçok şey var aslında. Sadece Suriye meselesi değil ama bunu daha bir somutlaştırarak söyledi. Belki dikkatler bunun için Suriye'ye yoğunlaştı. İkinci neden de aslında hani bu sanki en olabiliri, Amerika'ya kabul ettirilebilir olanı gibi görülüyor. Yani Türkiye'nin istekleri arasında. Çünkü aslında Türkiye'nin, belki o yüzden bu kadar gündeme geldi. Çünkü Türkiye'nin birçok Amerika'yla, ben tabii İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin aslında bu ülkeler üzerinden ABD ile pazarlık yaptığını iddia eden görüşlere katılıyor. Meseleye öyle baktığım zaman da yani Türkiye'nin Amerika'yla birçok sorunu var. Silah ambargosundan bazı AB üyelerin uyguladığı, yani S-400 yaptırımları, işte uçaklar, F-35, F-16 satışı ve tabii Suriye ile bağlantılı olarak da doğrudan dillendirdiği PKK ya da kendi ifadeleri PKK ya da SDG'nin, YPG'nin veya PYD'nin nasıl isimlendirirseniz bir kısmı askeri örgüt, bir kısmı siyasi örgüt olarak bunların yasaklanmasına ilişkin, hatta terör örgütü ilan edilmesine ilişkin talepleri var Türkiye'nin. Şimdi bence bütün bunları koydu. Tabii iç politika ile ilgili boyutları da var. O bizim hani şeyimizin dışında ama yine de belki tabii, orada tabii, değil, ona tabii da değinmekte fayda var. Yani aslında bu anlamda iç politikada bir anlamda hani emperyalizme kafa tutan, Amerikan'a kafa tutan lider görüntüsü verme amacı da var. Gündemin değiştirilmesi var. Biden'la aslında temas etme, bir de bir emekli büyükelçinin de belki isabetle işaret ettiği gibi hiç olmazsa ondan bir telefon gelme talebi de var. Bütün bunlar içerisinde Suriye meselesi kondu ama bu aslında Suriye meselesinin hani ciddiye alınmayacak, Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği konunun tamamen bir tarafa itilebilecek bir konu olduğu anlamına da gelmiyor tabii. Koşullara bakacağız.
Peki evet. Ama koşullar çok da uygun değil. Yani şimdi belki dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz unutmuş olabilirler. O kadar çok şey yaşanıyor ki çünkü. 2019 sonlarında Türkiye'nin son harekata girişme söz konusu olduğunda Trump yönetimi baştaydı. Önce Mike Pence geldi Ankara'ya. Bildiri hazırlandı ama ardından çok kısa bir zaman sonra da Rusya ile asıl noktayı da Rusya Federasyonu koymuştu. Şimdi Amerika neye izin verecek? Rusya neye izin verecek de ne olabilecek? Yani şimdi Ukrayna operasyonu tabii özel bir operasyon. Rusya böyle koyuyor bunun adını. Yani oradan algılanış biçimi olarak söylüyorum. Yani Rusya politikalarında herhangi bir değişiklik sinyali ben görmedim Moskova'dan, bu bağlamda söylüyorum. Dolayısıyla hangi koşullar değişti? Şimdi Pençe kilit operasyonundan bahsedilmiyor ama birdenbire Suriye harekatını yapabilecek koşul var mı en azından? Onu anlamak için soruyorum.
Doğrusunu isterseniz ben baktığım zaman koşulların çok uygun olduğunu düşünmüyorum.
Evet.
Yani biraz hani Suriye'nin, özür dilerim, Rusya'nın Ukrayna ile meşgul olması dışında, çünkü şartlarda önemli bir değişiklik söz konusu değil. Ne Amerikan yaklaşımında bir değişiklik var, ne de sizin de belirttiğiniz gibi Rusya'nın da yaklaşımında bir temel bir değişiklik görmedim. Evet. Ama bir anlamda o Ukrayna meselesi nedeniyle bir fırsat doğar mı diye bir yoklamalar var bana. Bana öyle gibi geliyor açıkçası. Bunun dışında ama bu olmaz mı? Yani bu biraz da içerideki koşullara bağlı. Yani içeride çünkü en azından ben öyle görüyorum, çok sıkışmış bir iktidar var. Seçime gidilen uygun olmayan bir, kendisi için uygun olmayan bir konjonktürü değiştirme fırsatı da çıkartabilir.
Ama ekonomi çok vahim değil mi? Dünyadan ne kadar anlaşılıyor?
Çok vahim hem anketler açısından. Ekonomi Türkiye'nin tarihinde görülmemiş ölçüde çok vahim bana sorarsanız. Evet. Yani bu kim ne derse desin. Ama aynı zamanda buna bağlı olarak anketlerde de görüldüğü üzere hükümetin normal, tırnak içinde normal serbest bir seçimde tekrar iktidara gelmesi mümkün değil. Şimdi bunu bu koşulları değiştirmeye yönelik bir adım için macera olabilir mi? Aslında aranan nokta o. Ama ben açıkçası yazdım da bunu. Bir anlamda Cumhurbaşkanı'nın bunu hani Perşembe günkü toplantıdan 3 gün önce dile getirip de işte Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu var demesi kesinlikle bir pazarlık arayışına işaret ediyor. Veya en azından pazarlığa da son derece açık olduğunu gösteriyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bugün Türkiye'nin siyasi rejiminde, yani Milli Güvenlik Kurulu'nun, iktidarın ve Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin aksine herhangi bir şekilde davranabilecek bir durumu söz konusu değil. Yani o sadece bir formaliteden ibaret. Kağıt üzerinde bir formalite belki. Onu da yapmasa kimsenin bir şey diyeceği de yok. O da ayrı bir konu. Doğrusunu isterseniz ama.
Evet.
Dolayısıyla bu bir pazarlık ve pazarlık isteğine işaret ediyor daha çok.
Bir de Amerikalı yetkililerle Azez'de görüşmeler yapıldığı var. Tabii Türkiye bu arada Karadeniz üzerinden ne kadar önemli olduğu, Türkiye'nin Britanya biliyorsunuz şimdi tahıl gerekçesiyle Karadeniz'e donanmasını sokmaya çalışıyor. Böyle bir anda bir Türkiye öyle bir parladı ki yani çok fazla fırsat geçmiş gibi bir görüntü tabii oluşuyor değil mi? O Azes toplantısı, Suriye kaynaklarını takip ediyorsunuz benden daha iyi.
Evet doğru. Doğru, şimdi tabii ama orada doğrusu Azes'de bir toplantı oldu. Bir de belki onunla ilintili olabilir, olmayabilir. Ondan bir hafta sonra kadar da doğrudan Abu Muhammed Jolani ile, yani Heyet Tahrir Şam lideri, El-Kaide lideriyle doğrudan ilk kez Türk subaylarının toplantı yaptığı iddia edildi yoğun bir şekilde. Ama tabii bunların detaylarını bilemiyoruz açıkçası. Hani bu Jolani bu görüşmelerde ne görüşüldü onu bilemiyoruz. Belki ama Rusya'nın hani Ukrayna meselesindeki den kaynaklanan farklılığı nedir bugün diye bakarsak, en azından benim şöyle bir görüşüm var. Yani bugün en azından kriz süresince, Ukrayna krizi süresince Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacının artmış olduğu bir gerçek. Dolayısıyla bu da aslında Türkiye yönetimine Suriye'ye yönelik daha bir geniş manevra alanı verdiğini düşündürtüyor olabilir diye sanıyorum. Yani öyle bir tarafı var. Tabii ki hani Rusya esas itibariyle tamam Ukrayna'da bir operasyon yürütüyor ama Suriye'deki temel şeylerden vazgeçmiş değil, ama bir de böyle bir işin böyle bir boyutu var.
Evet, aynı şey Amerikan yani, tarafı için geçerli değil mi? Evet.
Tabii o da geçerli. Bu da aslında Türkiye'nin elini güçlendiren bir şey ama baktığınız zaman. Yani ben öyle yorumluyorum. Şu, bu anlamda yani Amerikalıların da Türkiye'ye ihtiyacı var o konuda. Dolayısıyla burada bir manevra alanının genişlemesi söz konusu olabilir. En azından öyle düşündürtebilir sanıyorum.
Evet.
Suriye tarafına bakarsanız yani onlar aslında Türkiye'de, belki onu söylemekte fayda var dinleyiciler, izleyiciler için. Yani Suriye tarafında ben o kadar şey görmedim. Hani Türkiye tarafında olduğu gibi sanki iki gün sonra bir 5. ya da 4. operasyona başlanıyor, harekete başlanıyor gibi bir hava görmedim. Tam tersine daha sakin duruyorlar gibi bir görüntü var.
Anladım. Suriye tarafında bir şey beklemiyormuş gibi. Belki de yani, başka artık hani hakikaten ne olacağı, o kadar çok başlık birikmiş ki demek ki. Hani F-16'lar, F-35'ler, S-400'ler bir çuval haline gelmiş vaziyette. Onun için işinden çıkmak biraz daha zor oluyor gerçekten. Peki,
bir de mülteciler sorunuyla bağlantısı var. Belki.
Evet tabii.
Yani şimdi bu hani programı açarken de söylediniz, en son bu konuda konuştuk ama tırnak içinde mülteciler meselesi devam edecek. Yani bu öyle sürekli konuşmaya devam edeceğiz aslında. Yani bu Türkiye bu operasyon talebini ve ihtiyacını dillendirirken de yine bir ölçüde mülteciler meselesine dayandı. Yani orada güvenli bölge, tırnak içerisinde kendi kontrolü altındaki güvenli bölgeyi genişleterek buradan mümkün olduğunca, ki 1 milyon rakamı telaffuz edildi ama bu ne kadar yapılabilir çok tartışmalı bir şey. Ama en azından bir kısım insanlar hani otobüse doldurulur falan, yani 1 milyon olmaz da 50 bin olur, 60 bin bir yerlere gönderilir. Böyle bir görüntü yaratma ihtiyacı da var. Yani içerideki seçim ve diğer konjonktür de iktidara böyle bir ihtiyacı da dayatıyor veya kendileri öyle düşünüyor olabilirler. Yani ister istemez bu konu da yine mülteciler konusuyla ilgili. Dolayısıyla aslında mülteciler konusu, en azından Suriyeli mülteciler konusu, ki Türkiye'deki mültecilerin büyük bölümünü ve ilk şeyini onlar oluşturuyor. Tamamen Suriye politikasıyla iç içe geçmiş durumda. Bu da onu gösteriyor. Yani tek başına bir Suriyeli mülteciler sorunundan bahsetmek mümkün değil. Bir Suriye sorunundan ya da Türkiye'nin Suriye politikasından bahsetmek mümkün. Bütün bunları ancak bir arada değerlendirdiğimiz zaman anlayabilmemiz mümkün olabiliyor.
Evet. Çok teşekkür ediyorum Emir Aşans.
Rica ederim.
Değerlendirme için. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Evet, hep beraber göreceğiz ne olacağını. Yarınki MGK'ya da bakacağız. Tabii gerçekten somutlanabilecek mi? Koşullar uygun olacak mı? Belli fırsatlar açıldı anlaşılıyor. Hükümet açısından, kendi politikaları açısından. Pençe Kilit Operasyonu Irak'a yönelik devam ediyor. Daha önce olsa Batı'dan çok sert tepkiler gelirdi ama kimsenin gıkı çıkmıyor. Bunu belirtelim. Bu arada 5 şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı operasyon bölgesinde ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan uzman çavuş Bican Kapılay'la birlikte 5'e yükseldiğini, şehitlerin sayısını açıklamış vaziyette. Kanını yerde bırakmadık dedi Hulusi Akar ve yüzü geçti etkisiz kılınan terörist sayısı dedi. Şimdi sadece Suriye tarafı değil, Irak tarafı da var, böyle bir durum var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'e dair dün Filistin'de temaslarda bulunmuştu. İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le bir araya geldi, basın toplantısı yaptılar. Yıllar sonra gerçekleştirilen ilk Dışişleri Bakanları düzeyinde ziyaret bu. Çavuşoğlu yeni bir ilişkilere enerji kazandırmaya çalışıyoruz. Pozitif gündem, işte zorluklar yaşadık ama ticaret hacmi artıyor İsrail'e, hakikaten öyle. Onca retorik gitti geldi, ticaret hiç etkilenmedi bu durumdan. Şimdi İsrail Dışişleri Bakanı daha rahat, daha samimi bir resim çizmiş benim görebildiğim kadarıyla. Dostum diye hitap ediyor Çavuşoğlu'na Yair Lapid. İniş çıkışlar yok gibi yapmayacağız, var tabii ama Türkiye 1949'da İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke, biz bunu hatırlıyoruz ve diyaloğa geri dönmeyi de biliyoruz diyor. Ekonomik girişimleri de arttıracaklarını, sivil havacılık anlaşması gibi şeylerden bahsetmiş. Bir yerde İbrahim Anlaşmaları'nın İsrail'in Araplarla tırnak içerisinde barışı bağlamında buna atıf yapmış ve bu anlaşmalar tabii bir takım saldırılar da getirdi İsrail'e demiş. Terörle mücadele ediyoruz kararlılıkla. İran ve devrim muhafızları ordusu konusunu gündeme almış ki en son İsrail'den açıklama geldi, Bennett'tan. ABD ile konuştuk, nükleer anlaşmayı kurtarmak için devrim muhafızlarını yaptırım listesinden çıkartmayacakları sözü verdiler diye. Orası da biraz karışık. Velhasıl Çavuşoğlu ile basın toplantısında İran ve devrim muhafızlarına atıp yapmış terörle mücadeleden bahsederken. Bir de Türkiye ve İsrail ile ilgili ortak tarihe sahip iki millet atfında bulunuyor. Eski ayet Tanah ve eski ayete göre Tanrı kendisini İbrahim'e Türkiye'nin güneydoğusunda meşhur Harran kentinde gösterdi. Buna atıf yapıyor. Oradan Hazreti İbrahim oradan ayrılıp göstereceğim topraklara git diyor. Oraya geliyor. Dolayısıyla biz oradan geldik, Türkiye'yi asla unutmuyorlar diyor. Ve oradan da bir espri çıkartmış Sayın Dışişleri Bakanı, konsolosluk görevlilerinizi korkutmak istemem ama kitaplar kitabına göre hepimiz Türkiye'den geldik, Türk pasaportu almaya uygunuz demiş. Türkiye çok fazla pasaport dağıtıyor yalnız son dönemde. Nüfus dengeleri değişiyor. Bir de İsrailliler tabii espri yapıyor kendisi ama olursa yani o zaman demografik denge epey bir değişebilir hakikaten. Ben de bir espri yapmış olayım. Evet, Orta Doğu'dan başka başlık, Katar Britanya'ya 10 milyar sterlin. Wow, iyi para yani, yatırım yapacak. Türkiye'ye de yapacaktı Katar ama ne yaptı? Çok emin değiliz doğrusu söylemek gerekirse. Hep swaplar muvaplar, sürekli eksideyiz, durum vahim. Hem sıfır emisyonlu araçlar, efendim siber güvenlik, Britanya ekonomisinin çeşitli sektörlerine bu paralar gidecekmiş. Stratejik yatırım ortaklığı anlaşması imzalandı. İhvancı Katar'la Britanya yönetimi arasında Boris Johnson çok memnun, bunu açık dile getirmiş. Suudi Prensi Muhammed Bin Salman Kaşıkçı cinayeti yüzünden lanetlenmişti adeta Amerika'da ama bir kongre heyeti gidip kendisiyle görüşmüş. Herhalde petrol metrol işleri diyeceğiz. İran'la Suudi Arabistan görüşüyordu. Davos zirvesinde Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan konuşmuş. Yani görüşüyoruz Irak'ta. Ama Irak arabuluculuk daha çok yapıyordu. İkili ilişkilerin düzelmesini ama henüz yeterli değil demiş kendisi. Ve efendim Azerbaycan, Ermenistan, Kafkasya cephesinde de son dönemde sürekli temaslar oluyordu. Moskova'da da görüşmüşlerdi Aliyev ve Paşinyan, ikililerin liderleri. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya getirmişti. Brüksel'de sınırın çizilmesi için komisyon kuruldu. Ve hatta ilk toplantı da yapılmış vaziyette. Umarız 2 yıl önceki savaştan sonra sınır da çizilebilir artık. Hatta Paşinyan bir de Antony Blinken'la da telefonda konuşmuş. Evet, dün aktarmıştım Taliban Birleşik Arap Emirlikleri ile havaalanı işletmeciliği için anlaştı diye ama o yer hizmetleriyle alakalıymış. Türkiye ve Katar'la devam ediyormuş görüşmeler. Böyle de enteresan bir resim oluştu Afganistan'ın Taliban'ıyla. Efendim, Gebreyesus Dünya Sağlık Örgütü'nün başına yeniden genel sekreter olarak seçildi. Pandemi süresince tanımayan kalmadı Etiyopyalı diplomatı. Davos'ta da yine aşılar, pandemiler, krizlerle ilgili tartışmalar vardı bu arada. Pandemi bitti. Biraz Çin'de, Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde Var ama hani batıdaki ağırlıkta değil. Yine de başkent Pekin'e de sadece Şangay kentinde değil, sıkıntılı bir resim. Böyle 1000 kişi, 1500 kişi sırayla karantinaya alıyorlar. İnsanları 21 milyon insan yaşıyor. Bir takım şikayetler de belirmiş vaziyette. Evet, maymun çiçeği herkes konuşuyor ama pandemiye dönüşme olasılığı yok. Zaten bir de işte bizim gibiler, 40 yaşın üstündekiler, 50'nin üstündekiler, çiçek aşımız var. Daha korunmalıymışız bu arada. Tabii gençler böyle değil. Tam da kimse bilmiyor aslında. İspanya'da 51'e çıkmış tespit edilen maymun çiçeği. Başka ülkelerde de var. Karantinalar devreye sokuluyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İngiltere, yani ne olacak, nereye gidecek? Buradan gerçekten bir pandemi daha çıkacak mı? Çıkmayacak diyor yetkililer ama yine de dikkat etmek lazım. Çünkü normal koşullarda insandan insana bu şekilde bulaşmıyor. Afrika'da 50 yıldır bildiğimiz bir virüs diyorlar. Daha etraflıca konuşmak gerekiyor bu maymun çiçeği meselesini. Tedavisi tam yok, kanıtlanmış tedavisi ama... Hani çiçek aşısına rağmen karışık bir durum olduğunu belirtmek lazım maymun çiçeği vakasında. Evet, Bob Dylan'dan Sarah'yla veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
The sky where the children were babies and played on the beach. You came up behind me, so you go by. You were always so close, stay within reach. Sarah, Sarah, what have I made you wanna change your mind? Sarah, oh Sarah, easy to look and so hard to define. I can still see them playing with the bales in the sand. They run to the water, the buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Sarah, sweet virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, lady and jewel, mystical wife.
Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı, saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?